Merhaba, nasılsınız? Bu bölümde kadınlar için ideal erkek seçimi nasıl olmalı? Siz niye açık konuşmak gerekirse biraz mallık yapıyorsunuz bana göre tabii. Sizdeki mallık neden kaynaklanıyor? Nedir bu? Bunu anlatmak istiyorum. Baktığım kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla, bölümlerde gezindiğim kadarıyla bu ilişki hakkında konuşan kızların yaptığı bölümler var ya, bunları epeydir bakıyorum. O arama yerine ilişki işte sevgililik, kadın erkek gibi şeyler yazıyorum. Bakıyorum insanlar ne konuşmuş bununla alakalı ve orada bazı bölümlerde kadınların erkeklerden çokça yakınlıklarını gördüm. Örneğin ya ah siz şu erkekler, yok erkekler şöyle, erkekler böyle. Haklısın, tamam. Evet. Doğruluk payın var tabii ki gözlemlediğin kadarıyla. Lakin şunu da sorduğunu zannediyorum kendi kendine. Acaba mallık bende olabilir mi? Çünkü ya abi olmuyor. Defalarca ilişki yaptım. Böyle böyle. Hepsi de böyle oldu. Hepsi şöyleydi. Yok hepsinde aldatıldım. Bilmiyorum hepsinde aldatılan var mı da. Yani hepsinde bir şekilde siz erkekler hep böylesiniz dedirtecek ortak yönler tespit etmenize imkan tanıyan durumlar yaşadınız. Tabii dinlediğim bölümlere göre konuşuyorum burada. Örneğin aldatılıyor ya da İlgisizlik var, kavga var, o ateşin sönmesi meselesi var. Sonra flörtün çeşitli aşamaları konuşuluyor bazı bölümlerde. Kısık ateş diye bir şey duydum. O var. İşte bunların acaba sorumlusu siz olabilir misiniz kendiniz? Hani ben de onu soracağım burada. Oğlanın tarafına düşen payı göz ardı etmeden tabii ki. Yani şüphesiz aldatmanın herhangi bir bahanesi yok bence. Ve bu kötü. Lakin galiba oğlan tercihlerinizde biraz nasıl diyeyim, hata yaptığınız için oluyor bunlar. Örneğin Gülseren Budayıcıoğlu'nu mesela dinliyorum son zamanlarda. Onun söylediği bir mesele var bu eş seçimiyle alakalı. Diyor ki bu videolara YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Yani niye bizi üzen erkeklere sarıyoruz biz? Temalı bir videosu var orada. Bizim ruhumuzun diyeceğim ben buna. Ben öyle diyorum çünkü öyle öğrendim. İstenç de diyebilirim. Yani siz kabaca şöylesiniz. Ruhunuz nasıl bir duygu, nasıl bir ruh hali içindeyseniz siz artık onu arıyorsunuz devamlı ve içinde bulunduğunuz ayede size çoğunlukla ne hissettiriliyorsa siz onu arıyorsunuz. Örneğin şiddet görüyorsanız size şiddet uygulayacak bir erkeği buluyorsunuz bir şekilde. Gülseren Budayıcıoğlu'nun söylediğine göre. Şimdi bunu sadece şiddet konsepti olmakla değerlendirmeyelim. Başka konseptlere de acaba uygulayabilir miyiz? Yani bana ilgi göstermeyecek ya da nasıl diyeyim, artık ne problem yaşıyorsanız. Kız olsaydım biraz daha iyi konuşabilirdim. Ve bugün benim kadim yardımcım Zeynep yok. Ona çok ihtiyacım vardı özellikle bu bölümde. Ama muhtemelen ikinci bölümü onunla yapacağım. Velhasıl şöyle bir dertten bahsetmek istiyorum bu konu bağlamında. Önce bütün insanlar için ortak geçerli bir yaşam pratiği yapılabilecek ya da nasıl diyor siz Türkler, yaşam felsefesi olabilecek. Bu kullanımı yanlıştır ama mevzuyu anladınız, tamam mı? Anladınız varsayıyorum. Öyle olabilecek genel bir yaşama ilkesi hemen belirleyelim. Ben bunun şöyle bir şey olabileceğini zannediyorum. Hepimizin doğuştan yani doğal bizim istencimiz dahilinde olmayan dürtüleri var, güdüleri var, neyse artık onlar. Ve biz galiba bunların içinde bunları farkında olup bunları değiştirebildiğimiz kadar biz oluyoruz. Yani söz gelimi bir oğlan çok hoşunuza gidiyor. Dışarıdan baktığınızda bu erkek tarafı için de oluyor. Ve siz ona doğru gitmek istiyorsunuz. Onunla olmak istiyorsunuz. Hayaller kuruyorsunuz. Genelde böyle oluyor zaten. mutsuzluklar. Aslında mutsuzluk şu demek. Bir beklentin var, hayalin var ve o karşılanmıyor karşı taraf tarafından. Böyle değil mi? Yani hiç mesela ilişkiniz yok. Aslında hiçbir şeyiniz yok elinizde. Lakin aldatılıyorsunuz, yine hiçbir şeyiniz yok ama bir taraf mutsuzluk veriyor çünkü beklentiniz vardı gibi gibi. Beklentiden kastım da bana şöyle yapsın gibi değil de belli bir yerde olmaya sizi sevk eden bir yaşamsal derken şunu kastediyorum. Ruhunuzu devindiren bir arzu var orada. Bu da şu. Bir erkekle ya da kadınla gönül ilişkisi içerisinde bulunmak istiyorsunuz. Yani bu bizim doğal bir isteğimiz, değil mi? Doğal isteklerimiz bizi devindiren arzular oluyor aslında. Bunun anlamı bu. Ve bunun için yola çıkıyorsunuz ve bir şekilde olmuyor. Konumuz da işte bu olmayışın sorumlu taraflarından biri olarak eş seçici taraf özellikle kadın olduğu için burada biraz size suç atmak durumundayım. Ama aldatıldığınız için değil. Burada elbette karşı taraf çok açık bir şekilde suçlu ve bunun tartışmaya açık olduğunu zannetmiyorum. Lakin oraya kadar giden süreçte birazcık hani sonuçta bir daha böyle bir şeyin olmasını istemezsiniz ve acaba yapabileceğiniz başka şeyler var mı bununla alakalı ya da bir şey yapabilir misiniz bununla alakalı? Ben ondan bahsetmek istiyorum ve var tabii ki, o yüzden konuşuyorum ya. Buraya da şuradan geldim. Doğuştan bizim güdülerimiz var. Artık hormonal, genetik neyse onlar. Öyle söylüyorlar ya herkes ki doğru görünüyor. Yani mesela kadınlar kokuya göre eş seçiyorlar vesaire vesaire gibi benim pek çok da bilinç altında yatan faktörler vardır eş seçimiyle alakalı. Lakin neticede bir şeyler var bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen ve kendilerine göre seçim yaptığımız bazı şeyler var gibi görünüyor. Ancak insan her zaman doğruyu, burada iyiyi kastediyorum. Bu da karışık bir mesele. Önceki bölümlerden hangisi bilmiyorum ama orada bahsediyorum bundan. İnsan her zaman doğruyu yapmak istiyor ve bunların hepsi bilmeyle alakalı. Bu bilgi de şunun bilgisi. İyi ve doğrunun bilgisi nedir? Onunla alakalı. Yani şunu kastediyorum. Doğuştan bizim güdülerimiz varsa biz aldatınca haklı olmuyoruz. Aldatmayınca haklı ve mutlu oluyoruz. Ve size şunu da söyleyeyim. Yani baktığınız zaman hoşlanmama, mesela hoşunuza gidecek bir görüntü var karşınızda ki bu benim için kıvırcık saçlı bir hatun oluyor genelde. Bundan hoşlanmama, yani görünüşünün bana güzel gelmemesi ve benim içimde bir yerlerde hayvani tarafım diyorum ben buna, güdü olarak beni, ruhumu devindirici ilki olarak güdülerim temelinde harekete geçiren yanına hayvansal yanı diyorum ruhumun. O yönle hitap etmeme ihtimali yok bunun. Ya bu doğal bir şey. Lakin ben onu takip etmemeliyim. Çünkü insanın belli sınırlılıkları olması gereken birebir ilişkisinin olduğu kadından başka birisine bu nasıl diyeyim? Mesela pek hayal kurmaması gereken, onu hem bedenen hem de ruhen arzulamaması gereken bir varlıktır bu anlamda. Sınırlı olmasını beklerim ben insandan. hem erkekten hem kadından ve böyle olduğu müddetçe doğru olduğunu hareketlerinin söylerim. Çünkü öteki türlü pek insandan söz edemiyoruz abi çünkü. Yani ortada bir kişi yok aslında bakarsanız. Çünkü herhangi bir içsel güdüye karşı koymuyorsun orada geldiği gibi yaşıyorsun. Ne varsa ve biraz hayvana benziyor. Bu bakımdan bizim aklımızın bu şekilde neyi yapmamız ve neyi yapmamamız gerektiğini bir şekilde sezgisel de olsa seçebilen bir yeti olduğunu zannediyorum. Yani Kantçıyım bu bakımdan. Ve bana sorarsanız adam çok sağlam konuşuyor. Ona bakabilirsiniz bu konuyla ilgileniyorsunuz eğer ama ahlakla ilgili bir bölümde yapacağım. Ne var ki? Şu açık görünüyor buraya kadar söylediklerimden. Ne ara ahlaki bir meseleye dönüştürdüm bunu bilmiyorum ama galiba şu yüzden biz ahlaklı hareket derken şunu kastediyoruz. İyi hareket ve iyi ben iyi bir şeylerin olmasını istiyorum demek gerçekten çok mantıklı bir cümle. Herkes de galiba iyi olsun, iyilik güzellik olsun diye uğraşır. Türkçe'de öyle söyleriz ya. Şimdi bunun ilişkili versiyonuna gelelim. Şüphesiz biz orada da iyilik, güzellik yapmak isteriz ve aldatılmak istemiyoruz. Bir yandan da örneğin bu meseleyi şuraya getireceğim ben. Eş seçiminizden bahsetmiştim. Bunu güdüsel olarak yapıyoruz vesaire vesaire diye. Bir şey yapabilecekseniz siz çünkü eğer bir şeylerin üzerine konuşulabilecekse güdüsel olarak bizi belli şeyler yapmaya yönelten bahsettiğim o ruhun bir yanına hitap eden faktörler karşımıza çıktığında bunlara karşı verdiğimiz tepkiler, bunlara karşı olan davranışlarımızı yönlendiriş şekillerimiz üzerine acaba düşünerek mi bir şeyler yapabiliriz sadece? Ki ben buna evet diyorum. Öyle görünüyor. Çünkü eğer öyle değilse her şey bizim irademiz dışında oluyor ve yapacak bir şey yok. Kaderimize razı olacağız ki öyle demez miyiz? Bu benim kaderim galiba filan. Ben bu tarafta değilim. Çünkü öyleyse siktirip gidelim zaten. Yani bir şey konuşmaya gerek yok, düşünmeye gerek yok. Aptalca bir şey çıkıyor ortaya. O halde şuraya geldik nihayet. Yapabileceğimiz bir şeyler var. Peki neler bunlar? Bunlardan bir tanesi şüphesiz iyi ve doğrunun ne demek olduğu. Zaten iyi ve doğru eylemin bir bilgi meselesi olması söz konusu ve insanın da bilen olduğunu, logikon olduğunu söyleyeyim. Ki böyle değilse zaten yine bir şeyden söz edemiyoruz aslında. Öyle değil mi? Sadece geldiği gibi yaşıyorsan ve yapabileceğin tek şey buysa o zaman tamam buyur. Ama öyle değilse o zaman şu yapılabiliyor. Bir şeyin ne olduğunu sorabiliyorsun. Bu ne? Ve onunla ilgili düşüncelerini, ondan sonra da hislerini bir miktar değiştirebiliyor musun acaba? Değiştiremiyorsan sadece kaderinin ne olduğunu mu anlayabiliyorsun ve ona razı oluyorsun? Yani bir nevi kaderin sana tecavüz etmesinden keyif mi alıyorsun kaçınamazsan eğer? Ya da ona bir şekilde müdahale etmenin yolları var mı? Ki var. Bunun bilimi de var. Buna mesela psikoloji, psikiyatri ortak dalıyor insanın doğasına ve diyor ki sende şöyle şöyle problemler olabilir. Bakalım ne var sende? Hadi ne olmuş? Yanlış giden şey ne olmuş geçmişte gibi. Çok daha teknik, profesyonel yaklaşımlar var. Hani bayağı var aslında bu benim sorduğum soruya. Oo evet hem de nasıl gibi bir cevap verilmesi gerekiyor. Bu çok açık görünüyor. Eğer öyle değilse felsefe tarihi diye bir şey ortaya zaten çıkmazdı. Yani benim alanım felsefe olduğu için söylüyorum. Çünkü felsefe tarihini şimdi bu konuşma bağlamında şu şekilde okuyabilirim. Bir şeyler var. Bunlar hakkında yapılabilecek bir şey de var. Ki yoksa eğer gidelim. Varsa bunlar ne diye sormakla başlayalım ve ne yapabiliriz acaba diye bir bakalım. Örneğin devletimizde işler bozuk gidiyor. Ha, niye? Tamam, o zaman onlarla ilgili cevaplar bulalım ve Ya herhalde bir şöyledir. Bana böyle geliyor. Çünkü şundan, şundan, şundan dolayı. Ha bak başladık burada. Devlet diyaloğunu yazdık Platon gibi. Sonra da başka şeyler yaptık ve bugünlere geldik. Şimdi ben bunu ilişkiler için yapıyorum. O halde karşımızda güzel bir oğlan var. Hoşumuza gitti. E niye? Ha bak şimdi kaderine razı olmama noktasındasın. Çünkü önceki ilişkilerinde böyle olduğunu zannediyorum. Baktın, konuştun, hoşuna gitti, bir şeyler seni çekti. Sen neyden hoşlanıyorsun bilmiyorum. Uzun saç olabilir, müzisyenlik olabilir, kaslı vücut olabilir. Önceki ilişkilerinde gözünün önüne getir. Bu noktaya seni getiren ilişkilerini, nasıl başladığını, o ilk sevimli aşamaların nasıl pek de iyiye gitmemeye başladığı noktaları gözüne getir. Oğlanı sevdin, o da seni sevdi, işte mesajlaştın ve başka öpüştün, seviştin, sinemaya gittin, bir problemler olmaya başladı gibi gibi genel senaryo bu şekilde oluyor. Ondan sonra bir yerde bir problem oluyor ya da hareketleri gözüne batmaya başlıyor ya da sana inanılmaz ters bir hareket yapıyor beklemediğin bir anda ya da aldatılıyorsun ya da 3-5 kişiyle konuşuyor gibi oluyor. İdeal ilişki diye bir bölüm yaptım. Orada daha detaylı bunlardan bahsediyorum. İlişki problemlerinden bahsetmiyorum ama şundan bahsediyorum. İdeal ilişki hangi iki insan arasında yaşanabilir? İki tane ideal insan profili tasarlıyorum orada ben. İki olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Yapılabilecek bir şey varsa bir konuyla alakalı, kaderine razı olmama gibi bir durum varsa bu güdülere karşı gelmekle olacaktır. Evet, tamamen karşı gelmeyi kastetmiyorum. Her zaman böyle hislerimiz ve davranışlarımız arasındaki ne diyelim ona, gerilimi belirlemek için iki uç nokta tespit edilir. Bunlardan bir tanesi aşırı duygusal olan taraf. Tamamen duygularımıza göre hareket edelim biz. Tamamen hazcı olalım. Diğeri de tamamen duygularımızın karşıtında yer alalım. Hemen hepsini reddedelim, hepsiyle savaşalım gibi bir tutum, taraf. Bunlardan birisi felsefe tarihinde Stoa, öteki de Epikürcülük. Aslında anlattığıma göre tam tersi oluyor. Yani Epikürcüler genelde hazcı olarak biliniyor ki değiller. Stoacılar da genelde dünyayı siktir edelim, işte Nirvana'ya ulaşalım falan diyen keşişlermiş gibi görünürler. Felsefe tarih kitaplarında öyle anlatılır ama çok öyle değiller bunlar. Hatta alakası bile yok. Velhasıl ilişkilerde ya da genel pratikte de böyle yapmamalıyız. Ya bunu anlatmıyorum. Bundan bahsetmek istemiyorum. Yani şunu demiyorum. Oğlanı gördün. Senin belli kriterlerin var, bende olduğu gibi. Mesela ben kıvırcık saça direkt bitiyorum orada. Hemen kendimi bırakıyorum ortalığa. Yere yatıp debeleniyorum ben. Benim ol diye. İşte sen de bunlar neyse. Hadi çıkık çene kemiği mi olur? O jawline. Ne bilmiyorum Türkçesi. Çene çizgisi. Evet. Yüksek elma çık kemiği. İşte bilmiyorum şekilli burun. Kara kaş, kara göz. Bunlar olabilir. Şekilli vücut. Entelektüel donanım. Konuşma tarzı. Neyse artık bilmiyorum. Bazı hareketleri. Bunlardan bazıları şüphesiz bu benim iyi insan dediğim, çünkü herkes iyi bir insan da olmak ister değil mi? Ve iyinin de bilgisinin olduğunu söylüyorum ben ve bunlardan bazıları söz gelimi hayvanlara yardımcı olduğunu biliyorsun bu adamın. Bu hoş bir şey ve seni etkiliyor bu bakımdan. Güzel ama bir bütünlük halinde olmasını bekleriz biz. İyi insandaki bir özelliğin ve o iyi insanı iyi insan yapan şeyin ne olduğunu ben ideal ilişki bölümünde anlattım diye hatırlıyorum. Ve ben onun hemen özetini geçeyim. İyinin bilgisine sahip olan kişi iyi insan. Ne kadar mantıklı değil mi Ay şey, başlarında bir yerlerde Rosa ile İlişkiler adlı bölümünde de ben bunu yapıyorum. Oraya da bakabilirsin. Ama ben şunu söylüyorum. Yine bir özet olarak konuşmak gerekirse, iyinin bilgisine ben akılla ulaşılabileceğini söylüyorum. Başka da hiçbir şeyle değil. Ama aklın işleyebilmesi için de kişinin kendisine bağlı olmayan faktörler ile dış verileri nasıl işlediğini, ki bu işleme süreci kendisine bağlı bir süreç. Bunları nasıl harmanladığını bir şekilde sezebiliyoruz ve bunun doğru olup olmadığını da sezebiliyoruz ve bunlar bağlamında karşımıza çıkan tek tek durumlar karşısında nasıl tepki verdiğimizi, nasıl davrandığımızı da belirleyebiliyoruz ve bunların doğru ve yanlış olup olmadığını da seçebiliyoruz. Yani iyi ve kötü olup olmadığını da seçebiliyoruz. Böyle bir içsel yetimiz var. Yani ahlaklı olma yetimiz var bizim. Ahlaklı davranışı seçebiliyoruz o an. Ya da en azından sonrasında ya ben burada hata yapmışım, burada bu davranışı seçemedim, ben doğru olanı yapamadım o an. Gerek doğru davranışın bilgisinden o an haberdar olmadığım için, gerekse bazen durumlar çok karışık olabilir. Bunlar karşısında doğru davranamayabiliriz. Tamamen iyi bir davranış yapamayabiliriz. Ve bazen iyi niyetle yaptıklarımızda kötü sonuçlar doğurabilir. Kötü bir davranış olabilir aslında. Ya da tam tersi. Bu anlamda yine Kantçıyım ben. Yani niyetin aslında önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir ek daha yapacağım. Bilgi çok önemli. Bu beni Kantçı olmaktan çıkarmıyor tabii ki. Hatta bu ek bile olmuyor. Bir dakika. Evet, tamam. Kitaptaki o bölümü hatırladım şimdi. Bu son 2-3 cümleyi silin. Neticede söylediklerimi şuna geliyorum. Kimin iyi, kimin kötü yaptığını hissedebiliyoruz. Yani şöyle bir soru vardır ya. Ben burada iyi yaptı, burada kötü yaptı, bunu bilemeyiz. Çünkü kime göre, neye göre? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi tartışan hiç kimse yok felsefe tarihinde. Sağlam filozoflardan bahsediyorum. Hatta hepsinden bahsediyorum. Böyle bir tartışma yok felsefe tarihinde. Çünkü o zaman ne olur biliyor musunuz? Siktirip gidelim, konuşmayalım. Değil mi? Yani bunu anlayamıyorsak o zaman gidelim kardeşim. Daha çok şu var felsefe tarihinde. İyi ve kötü hakkında nasıl tespitlere varacağız? Nereden tespitlere varacağız? Aklı mı kullanacağız? Deneyimi mi kullanacağız? Ve hangisi nerede nasıl uygun olacak? Davranış konseptleri arasındaki bir davranışın tümerliğine evetleme ya da değillemeyi, iyi ve kötü yüklemi söz konusu olduğunu nasıl yapacağız? Bu anlamda filozoflar arasında tartışma var. Bunlar da çok nasıl diyeyim? Bizi ilgilendirmiyor şu an. Biraz daha ahlak felsefesiyle uğraşmayı seven insanlar için daha, nasıl diyor siz Türkler, derin mevzular. Bence değil de çok eğlenceli hatta bana sorarsanız. Neyse, ilişkiye geçeceğim. O halde kimin iyi ve kötü davrandığını seçebiliyoruz. Kimin iyi kötü insan olduğunu da seçebiliyoruz. Ama iyinin ve kötünün bilgisine sahip olmak gerekiyor. Yani bazen şu da olur. Ya hayvanlara sahip çıkınca kızlar beğeniyor. İyi insan olmak için hayvanlara sahip çıkmak gerekiyor. İşte kitap okumak gerekiyor. Entelektüel olmak gerekiyor. Kibar olmak gerekiyor. Hayır. Bunlar Kant'ın deyimiyle ödeve uygun. Yani şu. Kafamızda bir tane iyi insan profili olsun. Hatta iyi diye bir gerçekten bilgi olsun. Tamam, iyi iddiası olsun. Onu herkes bilebilsin. Benim savunduğum şey bu şu an. O iddiayı bildiğinde biz görüntüye gelişinden anlayalım bir şeyi. Ve mesela biri hayvanlara gerçekten yardım etmek iyi olduğu için yapıyor onu. Öteki de hayvanlara yardım edince iyi insan olunuyormuş, o zaman ben de öyle yapayım diye yapıyor bunu. Biraz karışık bir şeyden söz ediyor gibiyim ama anlaşılacağını zannediyorum. Bunlardan birisi iyi ideasına uygun, birisi de iyi ideasından dolayı, onun bilgisine sahip olduğundan dolayı yapıyor bunu diyeyim şimdi. Buradan nasıl toparlayalım? Tamam, buldum. İlk söylediğim erkeği seçmeyin. Çünkü iyi ideasına sahip olmak şu demek: İyi niyetli davranmak istiyorum ve iyi davranışların mümkün olduğu kadar peşinde koşuyorum. Ben yani bilmek istiyorum ben iyi davranışın ne olduğunu diyen insan. Bu insanın ilişkiler söz konusu olduğu zaman temel özelliği şu olacak. Ben nerede hata yaptım? Hadi gel bunu konuşalım seninle. Çünkü ben seni seviyorum ve bir daha bunun olmasını istemiyorum. Hadi bununla ilgili bir şeyler yapalım. Bu adam yani iyi aslında sahip olan, onu bilen, onun bilgisiyle davranan adam. Ve bazen hata da yapabilir bu adam. Çünkü dedim ya az önce hep doğruyu seçemiyoruz. Hep iyi olanı yapamayabiliyoruz bazen. O an hani matematiğiniz çok iyidir aslında ama bir tane soru gelir karşınıza. Normalde yapabilirsiniz. Çok basittir. Bu çok basit olduğunu biliyorsunuzdur. Ama o an biraz kafanız karışıktır falan. Hani o aklınıza gelmemiştir. Eylemlerimiz söz konusu olduğunda da böyle olur. İyi de aslında mesela sahipsiniz. Sonradan düşündüğünüzde hatanızı anlayabiliyorsunuz demek bu. Yani böyle söyleriz biz bu insanlar için. İşte bu oğlan size bu şekilde yaklaşacaktır. Diğerine geliyorum şimdi. O yine hayvanlara yardım eden, ya aslında çok iyi biriydi falan diye. Bununla kavgalarınızın biteceğini zannetmiyorum. Suçu birbirinizle bulursunuz muhtemelen çoğu zaman. Ya da hepimizin doğruları vardır, tamam. Bu aptalca bir şey ama böyle söyleniyor genelde. Bunlara sanılar diyeceğim ben. Hepimizin doğruları vardır diyoruz ya, onlara sanılar diyeceğim. Hepimizin sanıları vardır. Bu sanılar bize şöyle yapar. Şöyle yapmalıyım. Şöyle yapmam gerektiğini zannediyorum. Sanılarıdır bunlar yani o durum esnasında. Ve birbirlerinizin doğrularını hep sanı şey birbirlerinin sanın birbirlerinizin sanısını hep doğru zannedersiniz. Kendinizinkileri yani. Bu tartışmaları biraz kısa bir noktaya götürüyor. Aptalca şeyler söylemeye kadar vardırıyor işleri ve gördüğüm kadarıyla ilişkileri en çok buz ediliyor. Yani konuşamama becerisi. Bir şekilde bunu nasıl başardığını anlamıyorum insanların. Eski sevgililerim dinliyorlarsa biz de senin nasıl başaramadığını anlayamıyoruz diyeceklerdir. Valla tamam haklısınız. En neticesinde konuşma becerisinin ben çok kritik bir söz söylüyorum şu an. İyi dinleyin. Bu iyi ideasının bilgisine sahip olmakla olduğunu zannediyorum ben. Ve alternatif bir cevap getiremeyeceğiniz bir teori olduğunu düşünüyorum. O da şu. Bir insan iyi davranmak ister. İyi davranmak da iyi davranışın bilgisine sahip olmak demektir. Ve bu da akılsal bir bilgidir. Yani düşüneceksin üstüne, konuşacaksın, bakacaksın karşılıklı. Demokratik olacaksın. Siyasi anlamda demiyorum. Şu demek bu yani. Ya bu bana böyle görünüyor. Sen ne diyorsun bu durumla ilgili? Diyebilme becerisi. Yargılarını, hükümlerini akla dayandırabilme, akli unsurlara mümkün olduğu kadar atıf yaparak tanımlayabilme ya da belirtleyebilme ne dersek ona. Ama bunun yanında şey de var. Tabii, yaşamdan zevk de almak istiyoruz bir anlamda. Bunlar biraz galiba şeye benziyor. Bir sanat icra etmeye yani ne kadar akli, böyle keskin ve ne kadar dürtülerimi sınırlayarak davranışlarımı kontrol edeceğim. Ve ne kadar bunu yapmayacağım. Çünkü eğlenceli kısımlar genelde bunları yapmadığımız kısımlar oluyor. Buna Türkçe'de götü başı dağıtmak diyoruz. Ama içmeli, sıçmalı partilerden ziyade şey, mesela kıvırcık saç seviyorum. Ve bunun mantıkla falan alakası yok. Bakınca hoşuma gidiyor yani. Ve ben hatuna baktığım zaman kıvırcık saçların olmasını tercih ederim açıkçası. Ve neyse ki bu konuda biraz şanslıyız çünkü inanılmaz fazla insan var şu an dünya üzerinde ve tanışma şansımız çok yüksek. Biz erkeklerin pek değil ama o yüzden kızlara biraz topu atıyorum bu şeyde bölümde. Ve neticede şunu söylemek istiyorum aslında. Pek fazla erkekte dış görünüşe bakmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Umarım bu göndermeyi anlamışsınızdır sayın hatunlar. Ve sizin üstünüze düşen galiba şeye benziyor. Kızların bir tane atasözü var. Eğer bir erkek davranışları düzgünse, iyi biri ise otomatik olarak 10 üzerinden 10 olur. Yani şu puanlama vardır ya, görüntü işte ben kaç üzerinden kaçım falan gibi bir şey. Biraz erkeklerin görüntüye baktığını söyleyebilirim. Hatta çoğunlukla aslında dış görünüşe çok önem veriyoruz. Ben özellikle çok önem veriyorum çünkü kadını beğenmek isterim. Değil mi? Siz de erkeğini sizi beğensin istersiniz. Ve ben tanrı değilim. Akılsal olarak bazı şeyleri çok keskin kavrayabiliyorum ama zavallı bir maymunum ne yazık ki. Hayvani tarafım var, ona bağımlı yaşıyorum. O yüzden kıvırcık saç candır. Bunun yanında bu konuşma becerisi de şart tabii ki. Ve zannediyorum önem verdiğiniz şeylerin uyuşuyor olması gerekiyor ve bu önem verdiğiniz şeylerin akıl tarafından belirlenmiş olması gerekiyor. Kritik bazı önem verilmesi gereken şeylerin olduğunu da zannediyorum. Niye biliyor musunuz? Aksi söz konusu olursa insan türü için kritik olan, herkes için ortak olması gereken yaşam ilkeleri, önem verilecek şeyler, ortaklığı, bu önem verilecek şeyler kümesinin ortak bir özelliği saptanabilir mi? İşte ben bu soruya evet diye cevap veriyorum ya, bunların akılla keşfedilebileceğini zannediyorum. Ve bunun aksi söylendiğinde mesela ne cevap verilecek? Ki aksi söylenirse şu olur mesela. Hayır, bunlar akılla bulunmaz. Bunlar vahiy tarafından verilir. E tamam. Ama o zaman siktirip gitmemiz gerekiyor. Yani ortada akıl kalmıyor o zaman. Önceki bölümlerden hangisi değildi bilmiyorum. Evet, hatırlayamadım şimdi onu ama ya şunu söyleyeyim. Ya akıl vardır ya da başka bir şey yoktur kardeşim. Bu çok açık bir şey. O yüzden akıl varsa da eğer onun bulabileceği ilkeler vardır demek gerekir. Yani her zaman söyleriz ya, kime göre neye göre. Bu aptal bir soru. Bunu sormayın hiçbir zaman. Ama dediğim gibi tartışılabilecek şeyler olur. Ama bunlar da bazı temeller üzerinden tartışılır. Ve bu hayatın yaşanışına ilişkin önem verilecekler kümesindeki ögelerin tek tek ortaklıkları için matematik gibi kesin böyle birbirini açımlayan, birbirine çıkan salt analitik önermeler yoluyla yapılır gibi bir şey söylemiyorum burada. Aslında sanata çok benziyor felsefe bu yönüyle. Yani yaşamın nasıl yaşanılacağına ilişkin ya da iyinin, kötünün, güzelin, doğrunun, yanlışın ilkelerine ilişkin keşif ve belirleme yolculuğu herkesin kendisi tarafından icra ettiği bir sanata benziyor çok. Ve aslında felsefi ve varoluşu bilme ediminin kendisini de davranış alanında kendini ortaya çıkaran ve orada incelemeye kendine müsait kılan nesneler olarak tanımlıyorum ben. Bunu nasıl Türkçeleştireceğim? Ya şey yani, tecrübe edinin bol bol ve bol bol hata yapın aslında. Onu söylemeye geliyorum ben. Lakin bunları kontrollü yapmanın ve bunların ne olduğunu anlayarak yapmanın, yani hayatı yaşamanın aslında carpe diem diyorlar ya, anı yaşa. Bu şey demek değil, habire içip sıçın. O değil işte, yaşayın, atılın ortada, bir şeyler yapın. Bütün erkeklere şans verin. Bana da. Aslında ona geliyor biraz. Ya bundan nasıl yapılacağını bildiğimiz dahilde doğru olanın bu olduğunu zannediyorum ben. Çünkü öteki türlü şuna geliyor. Bir, doğru olanı yapmak zorundayız. Eğer hiç imkan tanımayacaksak hata yapmaya. İki, doğrunun ve yanlışın nasıl bilinebileceğine ilişkin bir kriterimiz yok. Üç, sıçtık o zaman. Bakın öteki benim sunduğum alternatifin diğer tarafındaki cevaplar, karşıtındakiler hep sıçışlara gidiyor. O yüzden hem felsefeyi hem bilimi karşınıza almamayı tavsiye ediyorum. Bilimi karşınıza almayın. Şimdi o kısımdan konuşayım biraz. Malumunuz bizim hormonlarımız var. Bende ağırlıkla testosteron var. Söylendiği kadarıyla o kadar biliyorum. Erkeğim ben çünkü. Kadın tarafında da östrojen. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir hormon var. İsimleri çok da önemli değil. Bir tarafların hormonları var. Böyle kendilerine ait ve bunlar bazı şeyleri hissettiriyor ve bazı davranış konseptlerinden hoşlanmaya sebebiyet veriyor. Bazı şeyleri hoş karşılatmıyor. Bunlar herhalde benim konuşmanın en başına söyleyeyim. Güdüler denen şeylere sebep oluyor. Mesela kendim için söylemek gerekirse ben inanılmaz şefkat görmek istiyorum. Bunu gösteriverin. Yani bu iyi bir şey. Ama mesela bunun güdülere uygun, içinde felsefe olmayan benim bahsettiklerimin olmadığı tarafında ne var diye bir somutlama yapacak olursam, bana dünyanın en güçlü erkeğiymiş gibi hissettirmeni isteyebilirim aslında. Benim hayvani tarafım böyle isteyebilir ya da senin efendinmişim gibi. Ama hayvani tarafımı terbiye etmek de çok mükemmel başarılı olmasam da çok fena değilim bu konuda onu söyleyeyim. O yüzden bunu biraz az hissediyorum şimdi ama bunun yani kendisine güçlü bir erkekmiş, yeterliymiş, işte diğer erkeklerin ortak özellikleri, ortak istençlerinde şu vardır ya hani güçlü erkek, sözüne itaat edilen erkek, bölgesine iyi sahiplenen erkek, mallarını ve kadınını iyi koruyan, sahiplenen erkek gibi hissettirilmek istiyorlar erkekler bildiğim kadarıyla. Örneğin bu hormon galiba bende akıl tarafından terbiye edildiğinde şefkat arayışına dönüyor. Ya da danışabileceğim bir hayatı farklı gözlemleyen akıl. Ki bu çok önemli ve ben bunun eksikliğini çok hissediyorum. Bu bakımdan biraz yalnız olduğumu söyleyebilirim. Hani felsefe bilen hatunlar neredesiniz Allah aşkına? Çünkü şey bakın. Felsefenin bazı ilkelerini, aklın daha doğrusu bazı ilkelerini ve dolayısıyla yaşayışın bazı ilkelerini çözümlemek tamam. Cinsiyet gerektirmeyen ilkelerini çözümlemek kolay. Bunlar matematiğe çok benzeyen analitik önermeler dizisinden oluşan sistemlerin keşfi, felsefi metotlar. Ama diğeri yani varoluş söz konusu olduğunda, belli bir yaşam deneyimi söz konusu olduğunda karşı cinsiyetten çok yardım almanız gerekiyor. Çünkü o gözle bakamıyorsunuz hayata ve o deneyimle içinde bulunamıyorsunuz. Ve kendi deneyimlerimizi cinsiyetlerimizin etkisine göz önünde bulundurarak formülüze etme o fenomenin formuna akılsal olarak ulaşma yetimiz var. Yani ki o yüzden zaten mesela ilişkiler üzerinde podcast yapılabiliyor. Yani kadınlar ne ister diye bir soru sorduğun zaman erkekler bunu anlayabiliyor. Bunun nasıl mümkün olabildiğini, oradaki akılsal unsurların nasıl olduğunu, hepimizin nasıl insan olduğunu ve cinsiyetlerimizin doğuştan getirdiği güdüler bağlamında bizim ruhumuz üzerinde nasıl etkide bulunduğunu, o etkilerin akılsal olarak nasıl paketlenip aklın müzesinde başka erkeklere ya da kadınlara gösterilmek üzere sergilenebildiğini ve onların başına tekrar gelinip hani anılara dönülüp anlatılır ya. Bakın bu anı şu, bu fenomen bu gibi gibi anlatılabilir formata dönüşebileceğini nasıl mümkün olduğunu anlatıyorum. Ah. Valla böyle bir durum var işte. Güzel değil mi? Bence çok güzel. Bunu yapalım o zaman. İşte bu da konuşma becerisi istiyor biraz. Biraz bu durumların farkında olmayı gerektiriyor. Farkındalık genelde şu anlamda kullanılır. Bu iyi ideasının biraz ters bir anlamda kullanacağım şimdi bu kelimeyi. Sezgisel olarak farkında olmak. Sezgisel olarak farkında olmaktan da şunu kastediyorum. Ya bu adam kötü yaptı kardeşim der herkes mesela. Ya da bu kadın kötü yaptı der. Ya da bu iyi bir şeydir der. Niye diye de sorarsın. Ya çünkü işte falan hani o esnada biraz cümlelere dökmekte zorluk olabilir. Ya da hiç mümkün olmaz bazen de. Ama bunu çoğunlukla şeyde yaparız. Sanat eserlerinde. Orada kendimizi ifade ederiz. Mesela şiirde, şarkıda falan çok yapılır bu. Ve herkes de anlar o şarkıyı, şiiri. Ama felsefi formatta, yani rasyonel formatta bunun teorisini hadi bakalım bize bir izah et, hadi kelimelerle bize kendini ifade et falan deyince ortalık biraz karışabilir çoğunlukla. Felsefeye mensup olan kişiler tarafından da bunu yapmak çok zordur. Ama şu açık değil mi? Biliyoruz ne olduğunu. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu olmasaydı gerçekten o şarkıları, şiirleri anlayamazdınız. O filozofları da anlayamazdınız. O filozofları biz şu yüzden takdir ederiz. Abi helal olsun yapmışsın. Yani sen dile dökmüşsün bunları. Tebrik ederim. Dilin sınırlılıklarını iyi bilmeyi gerektiriyor falan filan işte. O yüzden felsefe çok önemli bir şeydir ve filozoflar çok zekidir. Hakikaten onu hemen söyleyeyim. İlişkiyle alakası yok da. Kendi alanımın adamlarını övmek istiyorum. Ah, ikinci bölümde Zeynep'le devam etsem daha iyi olur. Ben epey de konuşmuşum. Bu kadar uzayacağını zannetmiyordum bu bölümün. Toparlamak gerekirse İyi diye bir şey var. Onun bilgisi akılsal. Biraz tecrübe edinip bu tecrübeler üzerine demokratik bir şekilde ya böyle böyle bir şey oldu. Acaba bu ne? Nasıl bakıyoruz bu olaya? Bunu nasıl isimlendiriyoruz? Bu durum karşısında nasıl davranmamız gerekiyor filan diye düşünmemiz gerekiyor. Bu olayları bizim karşımıza çıkaran da elbette hislerimiz. Yani biri sizi aldattı zaman yani bu aldatma adını verdiğimiz şey aslında bizde kötü bir hissiyata sebep olan istemediğimiz bir şey, kendisinden kaçınmak isteyeceğimiz bir şeye sebep olan bir durum var ortada demek bu. Ki bunun adı var arkadaşlar. Dilsel olarak biz bunu paylaşabiliyoruz demek bu. Bu çok önemli bir şey. Bunun bilgisi var demek çünkü. İşte ben bu bütün bilgi kümelerinin akılsal olduğunu söylüyorum. Ya da en azından akıl tarafından bir şekilde belli bir tarzda ele alınmasında çok fayda olduğunu söylüyorum. Bir de şey aklıma geldi. Akıl deyince sanki akıl ve duygular diye iki karşı taraf varmış gibi anlaşılıyor galiba. Felsefeye mensup olmayanlar tarafından. Bununla ilgili bir açıklama yaptım mı bir hatırlamıyorum. Yazım mı vardı, bölümüm mü vardı ama öyle değil. Akıl insanın bilen tarafı ve örneğin eşiniz ya da sevgiliniz sizi öptüğü zaman seviniyorsanız bu akılsal bir edimdir diyorum ben mesela. Ama şunu biliyorsanız eğer bu adam değerli işte çünkü güzel olan şey şu demek ve bu adam buna sahip ve böyle böyle gibi. Böyle bir bilgi ideasına İçsel bir sezi yoluyla bile olsa sahipseniz siz bu edindiğiniz duygulanım eşinizin sizi öpmesiyle birlikte edindiğiniz duygulanım akılsal diyorum ben. Akılsal bir unsur barındırıyor en azından içinde. Bu çok önemli ama şu an hiç açamayacağım bir şey. Velhasıl güdülerimiz de var diyordum. Yani bunlara hissiyatlar deniyor ve hiçbirimiz aldatılmak istemiyoruz. Bakın bu da bir güdü. Buna uygun davranıyoruz mesela ama bu sizi örneğin şunu yapmaya götürmemeli. Neredesin? Dışarıda mısın? Çabuk hesap ver. Fotoğraf at bana. Değil mi? Bu da aldatılmak istememenin güdüsel olarak davranışa sevk edişi bir kadın ya da erkeği Mesela böyle yapmayın. Bu duygunun üstüne gidin akılsal olarak. Ben ne istiyorum? Aldatılmamak nasıl mümkün? Hani gibi. Bana sorarsan doğru eş seçmekle mümkün bu. Ve ilişki ne demek? Sevmek ne demek? Bunların hepsinin akılsal olarak farkında olmak. Akılsal olarak bunların üstüne gitmiş, bilmiş olmak demek. Peki bileceğiniz şey ne? O nesne ne? İncelemeyi nasıl yapacaksınız? Hepimiz lisede bir şeyler yapıyoruz. Deneyim edineceksiniz. İnsan tanıyacaksınız. Merhaba, nasılsın? İşte sana karşı şöyle hissediyorum. Bakalım neymiş falan diye. Bunun adı da büyümek. Kendinize büyümek için imkan tanıyın. Hatalar yapın. Neyi nerede yanlış yaptığınızı sorun. Karşınızdaki insanla konuşun. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum ben. Ve başka da mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü deneyimden bağımsız nereden ilişkin idealların bilgisini edineceksiniz oturduğunuz yerden. Yapamazsınız bunu. Değil mi? Sen ne yapıyorsun diyeceksin. Değil mi? Haklısın. Evet de. Ben burada hiç ilişkiye ilişkin bir şey söylemiyorum aslında. Hep aklın ilişki fenomeni söz konusu olduğu zaman, ilişki kurumu söz konusu olduğu zaman nasıl işletilebileceğini, sevgililik, ilişkilik, gönül işleri konseptinde insani unsurların nasıl görüntüye gelebildiğini anlayabiliyorum. O yüzden konuşuyorum. Çünkü bunları hakkında konuşanları dinledim. Hani aslında konuştuğum konu ilişkinin kendi dinamikleri hakkında değil. Çünkü o kadar deneyimim yok ne yazık ki. Sayın hatunlar, çok üzülüyorum bu yüzden de. Yani aslında sizi mutlu edecek o olanlara fırsat vermeyip gerçekten kimlere gidiyorsunuz var ya, sizi biz Instagram'dan stalklayınca mal kız falan diyoruz. Evelasıl böyle durumlar var, haberiniz olsun. Bunları dikkate alan çiftlerin çok başarılı olduğunu görüyorum. Yani ben teorimin sonuna kadar arkasındayım. Ve galiba söyleyeceklerim bu kadar. Yani biraz konuşma becerisini elde etmekte fayda var ve bu konuşma becerisi ne demek, nasıl elde edilir üzerine bir sohbette aslında bu kocaman bölüm. Yani aslında o kadar da kolay değil. Bence ilişkide konuşma becerisi önemlidir. Hadi bakalım konuşma becerisi nedir? Bize bir anlat. Dediğinde orada bulunabilecek güzel cevaplardan biri olduğunu zannediyorum bu bölümün. O yüzden umarım buraya kadar dinlemişsinizdir. Artık yemek yeme vakti geldi. Zaten çok da yorgunum. Hadi kendinize iyi bakın.